Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman bilim ve yaratılış programına hoş geldiniz. Serdar hocamla Akın hocam beraberiz bugün inşallah. Tabii evrimcilerin mantık bozukluğuna her günkü gibi çok iyi cevaplar ve deliller sunuyoruz. Allah'a hamd olsun. Tabii cevap veremedikleri her konu gibi hayvanlardaki, canlılardaki doğaya baktığımızda gösterdikleri akıl ve şuura da cevap veremiyorlar. Çünkü aklı şuuru yok ama akıl ve şuur gösteren hareketleri oluyor canlıların. Bunlardan bir tanesi de şimdi hemen iman hakikati olarak sunumumuzda var. Alet tasarımı yapıyor. Akıllı kargalar. Kaledonya kargaları Pasifik Okyanusu'ndaki New Kaledonya adasında yaşarlar. Bu canlılar çalı çırpı kullanarak ulaşamayacakları kovuklarda besinleri elde edebilirler. Bu iş için öncelikle ormanda uygun alet arayışına çıkar. Bulduğu küçük bir dal parçasını gagasıyla tutup ağaç kovuğuna sokar ve çubuğu bir sonda gibi kullanarak larvayı bulunduğu ufak delikten çıkarır. Normalde vazgeçebilir yani ben oradan nasıl çıkartacağım bunu diye. Ama şimdi hemen alet edevat arayışına geçiyor maşallah. Karga daha zorlu bir duruma karşı karşıya kaldığında bölgede yetişen uzun ve tırtıklı yaprakları olan pandanus bitkisinin yaprağını ihtiyacına uygun uzunlukta keser. Bunu yaparken yaprağın bir tarafının da tırtıklı olmasına özellikle dikkat eder. Çubuk şeklinde kestiği bu yaprağı ağaç kavuğunun içine sokup larvanın ona takılmasını sağlar. Kargalar çengel tipi aletler de yapabilirler. Bunun için ince ve küçük ağaç dalları bularak önce bunların yapraklarını temizler. Sonra ince dalı bir ucundan gagasıyla çengel haline getirinceye kadar iyice büker. Böylece karga sondanın işe yaramadığı zorlu durumlarda da avının peşini bırakmaz. Oxford Üniversitesi'nde tabii incelemeye alıyorlar. Betty adlı karga bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Karganın derince bir kaptaki yemeğe ulaşmak için hangi yolları deneyeceği gözlemlenmiş ve Betty laboratuvarda kendi bulduğu ince bir metal çubuğun ucunu bükerek kanca haline getirip daha sonra da derin kaptaki yemeğe kanca ucu takarak dışarı çıkarmayı başarıyor. Science dergisinde yayınlanan bu araştırmanın lideri olan Profesör Alex şaşkınlığını şöyle dile getiriyor. Bunun bir tesadüf olmadığına kanaatimiz, kendimizi ikna etmek istiyorduk. Bu yüzden testi 10 kez tekrarladık. Tesadüf. Yani bakın burası çok önemli. Hayvan 10 denemeden 9'unda aynısını başardı. Dahası her denemede aynı yöntemi kullanmadı. Bazen bir ayağını çubuğun üzerine basıyorken gagasıyla diğer ucunu büküyordu veya çubuğu kabın içindeki bir çatlağın içine sokarak farklı açılardan bastırıp çubuğu büküp kendine alet ediniyordu. Şimdi bakıyoruz, değil mi? Kendilerini inandırmaya çalışıyorlar, tesadüf olsun diye. Ama her seferinde akıl ve şuur gösteriyor. Aklı şuuru olmayan minicik karga bile, maşallah. Tabii bunu ilk doğduğu andan itibaren yapıyor. Allah'ın ilhamını biz burada mucize olarak görüyoruz, inşallah. Hiçbir şeyin cevabı olmadığı gibi evrimciler buna da cevap veremiyorlar, maşallah.
Normalde Kur'an'da da dikkat çekilen bir canlı. Tabii. Karga. Orada Hazreti Adem'in oğullarından bir tanesi Kabil Habil'i öldürdüğü zaman orada onu gömmesi için bir kargadan akıl aldığını görüyoruz. Hı hı. Yani orada karga başka bir canlıyı gömüyor. O da oradan görerek hatta bir karga kadar bile aklım yok diye kendi kendine de ayıflanıyor yani öyle kendi kendine konuşuyor. Gerçekten Kur'an'da da dikkat çekilen bir canlı. Çok fazla özelliği var mesela. Teraslarda çok bilinir. Teraslarda hep genelde ceviz kabukları olur. Bunun sebebi kargada alır cevizleri. Terasa gelip orada bırakır çatıdan. terasa düştüğü zaman da oradan işte ceviz yer devam eder. Veyahut da mesela yola bırakıyorlar. Arabaların üzerinden geçmesini sağlayabiliyorlar. Çok değişik yaptıkları şeyler var gerçekten. Ama tabii karganın bunları bilmesi mümkün değil. Yani karga mesela bir canlıyı gömmesi gerektiğini bilemez. Veyahut da bu tarz işte ceviz yere attığında düşeceğini bilemez. Veyahut da bir şeyi kanca haline getireceği zaman onu içinden çıkaracağını da bilemez. Hep maşallah. Allah'ın ilhamını görüyoruz. Yani Kur'an'da da dikkat çekilmiş inşallah.
Maşallah.
Fraktal geometri var. Onunla ilgili bir sunumumuz var. Onunla devam edelim.
Bu arada karga ile ilgili bir videomuz vardı. Hazırsa onu da yayınlayabiliriz.
Tamam.
Onu birazdan hazırlayalım o zaman. Şimdi hazır değil.
İnşallah.
Şimdi fraktal geometri diye bir yaratılış harikası var. Dünyada, kainatta her yeri kuşatmış bir harika bu. Mesela nesneyi oluşturan şekil aslında tek bir şeklin içe geçmiş küçük kopyaları biçimde sürekli olarak tekrarlanır. Boyutları küçülen ve birbirini takip eden şekiller zincir oluşturarak devam eder. Yani nesnenin küçük bir parçasını çekip aldığımızda ve büyüttüğümüzde nesnenin orijinal şeklini buluruz. Bu fraktal geometrinin mantığı bu. Yani bir şekil sürekli çoğalıyor. Hatta küçülerek devam ediyor veya da büyüyerek devam ediyor. Ve muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Mesela nefes borumuz. Nefes borumuz iki bronş oluşturacak şekilde önce iki dala ayrılıyor. Bunun başlangıç şekli olarak kabul edelim. Bu iki dal kendi içinde başlangıç şekli görüntüsünü koruyarak yeniden ayrılır ve borucuklar kesecikler içinde de gittikçe boyutu küçülerek farklı hep başlangıç şekli görüntüsünü koruyarak devam eder. Bakın mesela ikiye ayrılıyor, sonra ikiye ayrılmış görüntü diğer ayrılan yerlerde de aynı görüntüyle devam ediyor. Sonra tekrar ikiye ayrılıyor. Bakın aşağıda zaten şekilde gözüküyor. Tıpkı fraktal ağacı örneğinde olduğu gibi. Mesela köklerde de aynı şey var, bitki köklerinde. Bitki köklerinin fraktal yapısını oluşturan kısımlar birbirlerinden çıkan yan kökçüklerdir. Bu geometriksel özellik kök için çok gerekli bir işlemdir. Nitekim köklerin toprak içindeki dallanma yoğunluğu üzerine yapılan araştırmalar bitki köklerinin fonksiyonlarını yapabilmesi için bu düzendeki dallanmanın en optimal yani uygun yoğunluğa sahip olduğunu göstermiştir. Elimize bir bitki kökü aldığımız zaman gördüğümüz saçaklı ve dağınık şekli birincil ve ikincil kökler oluşturmaktadır. Yandaki şekilde de bu kökleri görüyoruz. Bunlar hepsi bir düzen içerisinde gidiyor yani fraktal şeklinde gidiyor. Burada da Koç Kar tanelerinde fraktal geometri. Hergemon Koç, Allah'ın doğadaki fraktal geometrik düzeninden ilham olarak 1904'te Koç Kar tanesi adını verdiği kar tanelerini kağıt üzerinde oluşturmuştur. Başlangıç şekli olarak üçgeni kullanan Koç, her üçgenin kenarlarına daha küçük üçgenler yerleştirerek çeşitli kar taneleri şekilleri elde etmiştir. Evet, resimleri görüyoruz yine. Şelaleler de bilim adamları tarafından doğadaki fraktal geometriye bir örnek olarak gösterilir. Bir kaynaktan gelen su yer çekimi ve taşların düzensiz yapısı nedeniyle dallara ayrılıyor ve resimde görüldüğü gibi fraktal bir yapı yani küçük boy şelalelerin oluşturduğu bir şelale ortaya çıkıyor. Bir yapboz gibi birçok parçadan oluşan eğrelti otları gerçekte ortadaki sap kısmı boyunca birçok küçük boy eğrelti otunun bir araya gelmesinden oluşuyor yine. İç içe geçmiş kas liflerinde de aynı şeyi görüyoruz. Ağaçların dalları, aorttan kılcal damarlara kadar tüm kan damarları, kasırga gibi şiddetli rüzgarlardan yerdeki yaprakları havalandıran hafif rüzgarlara kadar azalan hava akımlarının dizilimi, hatta kalp kaslarındaki sinir lifleri bile fraktal düzene uygunluk gösterir. Bu da Yüce Allah'ın yarattığı her şeyde var olan ölçüyle ince bir hesabı ortaya koyuyor tabi. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, şeytan Allah'a sığınırım, çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış bir düzen içinde belli bir ölçüyle takdir etmiştir buyuruyor Allah. Ona bir düzen içinde biçim vermiştir. Furkan suresi 2. ayette geçiyor. İnşallah burada yani evrenin her yerinde böyle bir şeyi kaplamış maşallah. Fraktal tarzında. Ve yani bu çok büyük bir estetik veriyor. Aynı zamanda mesela kökte, bitki kökünde farz edersek o bitkinin daha iyi beslenmesini sağlıyor. Hem estetik açıdan hem kullanışlık açısından çok uygun ve olması gereken bir şey. Hani şimdi bir bu Darwinistlerden Bir tanesi işte böyle bir şey söylemişti. Sadu hocamız kar tanelerini göstermişti. Göstermeden de işte bunda ne DNA var, ne mutasyona uğrayabiliyor, ne başka bir şey var. Ama muhteşem bir tasarımı var. Mesela kar tanelerini gösterdiğinde cevap olarak şöyle bir şey demişti. Fraktal. Ha, biz diyeceğiz ki o zaman ha fraktalsa tamam o zaman tesadüfen olur mu dememizi bekliyor yani böyle bir şey karşısında. Yani orada bir sanat var. O fraktalın olmasına kim karar vermiş?
Maşallah.
Değil mi? O mesela ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığı yerden devam eden şeyler aynen onun ikiye ayrılması gibi tekrar ikiye ayrılıyor. Mesela üçgense atıyorum ilerleyen bölümlerinde de yine üçgen olarak devam ediyor. O üçgen birazcık büyüyor. Sonra onun devamında çıkan yine üçgen oluyor. Veyahut da işte üçe ayrılıyorsa o da üçe ayrılıyor. Yani burada bir sanatı görüyoruz. Allah'ın ölçüyle takdir etmesini görüyoruz. Öyle bir şey niye olsun ki? Doğa kanunları gereği öyle oldu. İşte fraktal gereği öyle oldu. Bunun bir açıklaması değil. Yani bu konulan bir isim sadece. Bediüzzaman Hazretleri mesela bir örneği var onunla ilgili. Bir saraya birisi girdiği zaman diyor bir düzen bir nizam görüyor değil mi? Yani bir sarayda işte her şey yerli yerinde olması gerektiği gibi işte birilerinin görevleri var onları yapıyor. Başka birisi onlara işte mesela itaat ediyor. O herkesin bir görevi var ve saray muhteşem bir düzen içerisinde işliyor. Hiçbir sorun yok. Asayiş de çok iyi. Şimdi birisi gelse işte ben bu saraydaki düzenin yazılı olduğu kitabı buldum dese sarayın içerisinde. Değil mi? O kişi kalkıp şey der mi? Yani bu düzeni bu kitap kurmuştur der mi? Bu kitaba aittir bu düzen der mi? Hiçbir şekilde böyle bir şey söylemez. Şunu söyler. Bu kitabı yazan kişi kurmuş bu düzeni der. Değil mi? Kitap kendi kendine oluşmaz çünkü içindeki bilgiler, düzen hiçbir şekilde kendi kendine oluşmaz. Kendi kendine kanun oluşmaz. Kendi kendine nizam oluşmaz. Dünyadaki hiçbir şey kendi kendine oluşamaz. Böyle bir düzen kurulamaz. Mesela işte canlıların bir arada yaşadığı bir düzen var. Bunu yapay olarak yapmaya çalışıyorlar ekosistem. Yapamıyorlar hiçbir şekilde. Bir de hepsi birbirine bağlanmış kitli bir şekilde yaşıyor. O da çok enteresan. Hani bu yavaş gelişmeleri de yine ters bir şey. Mesela işte yavaş gelişme ilk başta balık var mesela diyor. İşte sonra şu canlılar oldu. Öyle bir şeye müsaade etmiyor ki. Yani böyle öyle bir ekosistem var ki hepsi birbirine kilitlenmiş. Mesela arıyı çıkardığın zaman insan yaşamı duruyor. Bakın sırf arıyı çıkartın. Arıyı, dünya üzerindeki tüm arıları alın. Einstein'ın söylediği bir şey. Yani çok kısa bir süre içerisinde insan yaşamı bitiyor. Çünkü bitkiler işte döllenemiyor, polenler yayılamıyor. Bunun haricinde pek çok etkeni var. Başka bir canlıyı çıkarıyorsun yine düzen bozuluyor. Bunlar nasıl yavaş yavaş birbirine eklenerek gelmiş? Yani birbirinden ayrı trilyonlarca ekosistem kurulması gerekiyor. Bu dünya tarihi boyunca imkansız ötesi imkansız bir şey yani. Farklı farklı canlı gruplarının oluşturduğu farklı denge ve ekosistemlerden bahsediyoruz. Ya belli ki Allah, yani bizim çıkardığımız sonuç şu, bilimin çıkardığı sonuç şu, bu ekosistemin bir anda olması gerekiyor diyoruz. Yani hiç fosil kayıtlarına bakmayalım, fosil kayıtlarla hiç ilgilenmeyelim. Bizim çıkardığımız sonuç bu canlıların bir anda olması gerektiği. Sonra dönüyoruz bir de bakalım fosil kayıtları ne diyor buna diyoruz. Bir bakıyoruz Kambiyen devrine gerçekten de 100'e yakın canlı flümü bir anda yeryüzünde var oluyor. Çok kısa bir süre içerisinde yeryüzünde var oluyor. Hem fosil kayıtları hem bu ekosistemdeki denge hem işte canlıların yapısındaki en ufak hataya dahi yer vermeyecek kadar kompleks yapılar bize Allah'ın canlıları bir anda yarattığını gösteriyor. Yavaş gelişmelerle değil. Yani adam ilk başta kabul ediyor yavaş gelişmelerle olduğunu. Kendileri söylüyorlar zaten. Biz ilk başta kabul ederiz diyor. Mesela diyor ki bu bilgisayar diyor. Ben diyor kabul ediyorum. Bu diyor toprağın içinden çıktı diyor. Yani bu milyarlarca senede topraktaki plastikti işte ondan sonra metaldi, çinkoydu, bakırdı. Bunların hepsinin birleşmesiyle ben diyor bunun topraktan çıktığını kabul ediyorum diyor. Bir ilk başta bunu kabul ettim diyor. Şimdi onu kabul ettikten sonra bilimsel delillerini araştırmaya başlıyorum diyor. Evrim budur zaten. Evrim mantığı budur.
Tabii.
Sonra bakıyor ya diyor bak burada diyor bunun kasası metalden diyor. Demir var diyor bunun kasasında. Evet diyoruz. Toprakta da demir var.
Ha or.
Yani anlaşılmayacak bir şey değil diyor yani burada. Sen anlamış olman lazım diyor. İşte burada da cam var diyor mesela. İşte camın maddeleri nereden geliyor diyor. Toprakta var diyor canım. İşte bak delilleri yavaş yavaş buluyoruz diyor. Demek ki diyor bu topraktan kendi kendine oluşmuş diyor. İşte mesela burada harfler var diyor. Ben geçen toprağa baktım diyor. A harfi gördüm diyor. Bak o oradan geliyor diyor. Ondan sonra yani uydurdukça uyduruyor. Bunun gibi devam ediyor. İşte bu kapak nasıl oluşmuştur? O işte deprem olunca kırılmıştır, ayrılmıştır falan gibi. Böyle bir uydurma metodudur yani Darwinizm. Cahilizmdir hocamızın deyimiyle. Adamlar ilk başta kabul ediyorlar bu evrimciler. İnsanın topraktan kendi kendine milyonlarca senede oluştuğunu. Sonra delil aramaya başlıyorlar. Bilimsel yöntem bu değildir. Hani yaratılışçılara hep eleştiri getiriyorlar ya işte. Siz işte önce kabul ediyorsunuz. Sonra da işte sen ön kabulle devam ediyorsunuz diyorlar. Hayır öyle değil. Evrimciler öyle. Ön kabul ediyorlar ilk önce. Sonra delil arıyorlar. İlk önce delil aranır. Ondan sonra delile göre sonuç çıkarılır. Adamlar ilk başta sonucu çıkarıyorlar. Sonra delil arıyorlar. Tabii böyle bir bilim anlayışı hurafeden öteye gidemez.
Evet. Şimdi bunlar her yüzyılda böyle. Yani biz evrimcileri ilk defa ayrı zamanda görmüyoruz. Bunlar hep var. Yani bu kafa yapısı var. Yani işte her şey tesadüf diyen. Diyeceğim toprakta var işte. Toprakta varsa insanda da olur gibi. Veya işte her şeyi tabiat yapmıştır. Tabiat ana bunu yapar. Tabiat teyze şöyle yapar. Tabiat amca böyle yapar gibi. Çocuk kandırır gibi. Yani bayağı zayıf yani teknik bilgileri. Tabi bu iddianın peşinden gidenlerin de çocuk aklına bile sahip olamayacaklarını söylemek çok mümkün. Çünkü hakikaten bilimsel bir dayanan, bir felsefesi, bir bilgisi, bir ilmi bir mesnedi yok. Şimdi bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri de tabii çok güzel teşhis etmiş, analiz etmiş ve çok güzel tefekkürleri var bu kişilerle ilgili. Üstad bu tür vakaları sofestai diye isimlendirmiş. Yani Allah'ı inkar etmek için her şeyi inkar eden tipler bunlar. Yani kimin için Allah varsa ona her şey vardır. Kime Allah yoksa ona hiçbir şey yoktur diyor. Yani. Ve hiçtir diyor. Her şey ona yoktur ve hiçtir diyor Bediüzzaman. Yani biz hep onu vurguluyoruz. Ortada böyle bilimsellik yok. Yani teknik bilgiler, fizik, kimya, matematik. İşte uzmanlar işte konuşuyorlar, bir şeyleri buluyorlar da efendim tesadüfmüş diyorlar falan. Böyle bir şey yok. Esas konu bilimin ve bilimsel çalışmaların bize her zaman yaratılışı gösterdiği esas konu bu. Bununla ilgili bir kısım bilim adamlarının samimi açıklamaları var. Bir kısım bilim adamları da bunu açıkladıklarında işinden kovuluyorlar. Evrimci ve Darwinist kafayı ve o ekonomik gücü elinde bulunduran bu kişiler samimi itiraflarda bulunan kişileri de işten atıyorlar. Gerçek bu. Ve esas gerçekte bu insanların bilimsel çalışmalar yapmak peşinde olmadıkları, Allah'ı inkar ettikleri için her şeyi tesadüf, işte yoktur. Zaten ezelden beri vardı, dolayısıyla sonsuza dek de gitmesi çok makuldür gibi böyle zahiri, sığ, hiçbir akla ve mantığa dayanmayan açıklamalar yapıp insanları oyalıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Yani Sümerler döneminde de vardı. Firavun'u biliyorsunuz işte. Nil'in nehrinin çamurundan oldu diyor mesela. Aynı kafa işte. Şimdi bu bizim zamanımızda yaşayan bilim adamları da aynısını söylüyor. İşte çamurdan oldu diyor. Efendim işte kimyasal bir çorba varmış da o da nasıl bir çorbaysa adını da bilmiyoruz. Ondan sonra o çorba da oluverdi diyor. Aminositler tesadüfen bir araya gelip işte protein oluşturdu. Kafa aynıdır yani. Firavun'da da Sümerler'de de işte şimdiki bizim evrimcilerde de. Ama hepsinin ortak noktasına baktığımızda hepsi Allah'ı inkar ediyor. Yani demek ki konu bu. Allah'ı inkar etmek ve Allah'ın inkar edilmesini aşağı yaymak bütün dünyaya. Yani yaptıkları çalışma bu temellidir. Bakmayın siz onların öyle konuştuklarına. Şimdi Üstad bu böyle yapıp da mahcup duruma düşen evrimcilerle ilgili güzel bir tefekkür yapıyor. Ben de onu paylaşayım izleyicilerimize. İnşallah. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Bir kısmı diyor sofestai olup yani Allah'ı inkar eden tiplerden bahsediyor. İnsanın hassası olan akıldan istifa ederek özür dilerim. Yani bir kere aklı bırakıyorlar diyor bu tipler. Akıldan istifa ediyor. Ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek demek ki Allah'ı inkar edenler hayvanlardan daha aşağı dereceli insanlar oluyormuş. Nitekim o tür ona benzer ayetler de var. Kainatın vücudunu inkar etmeyi, bak tam evrimcilerin yaptığı kainatın varoluşunu, yapısını inkar etmeyi, hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini, işte insanın tesadüfen var olduğunu, ondan sonra işte kademelerle, şununla bununla, bir takım saçma sapan açıklamalarla insanın vücudunun da var olduğunu, dolayısıyla insanın vücudunun da yaratıldığını inkar etmeyi, dalalet mesleğinde esbab, sebepler ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşlerdir. Yani tabiata ve sebeplere bağlarlar diyor her şeyi. Sebepler yapar, tabiat yapar. Ama ne oluyor? Öyle yapanlar diyor, kainatı inkar etmiş oluyorlar diyor. Ve mutlak cehalete düşüyorlar diyor böyle yapanlar. İkinci güruh bakmıştır ki dalaletle esbab ve tabiat mucit olmak noktasında, yani sebepler ve tabiat icat ediyormuş her şeyi, onlar yapıyormuş. Bu noktada bir sinek ve bir çekirdeğin icadı, var olması, bulunması, yaratılması, hadsiz müşkülatı var ve tavrı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Bak bir sinek, küçük şeylerden örnek veriyor. Bir sinek veya bir çekirdek bile çok olağanüstü özelliklere sahiptir. Hadsiz diyor bak, yani hadsiz müşkülat. Bunlara sahiptir ve ne var diyor o sinek ve çekirdeğin tavrında? Bir aklın tecellisi var diyor. Onun o haline baktığımızda, sahip olduğu özelliklere baktığımızda bir aklı görüyoruz diyor. Onun için bil mecburiye, mecburiyetle icadı inkar ediyorlar. Bak mecbur oldukları için yaratılışı inkar ediyor evrimciler. Bak mecbur, o bil mecbur ediyor. Niye mecburlar? Şu yüzden mecburlar. Buldukları şeyler onlara hep yaratılışı gösteriyor ya. Ama onlar Darwinist kafanın, evrim teorisinin peşinden gittikleri için ve mecbur oldukları için, yani mecbur oldukları için inkar ediyorlar diyor. Burada çok açıktır evrimcilerin kafası. Ve diyorlar ki yoktan var olmaz diyorlar diyor evrimciler. Yani bu da materyalist kafa, biliyorsunuz. Ezelden ebediyete gider madde diyorlar. Ve idamı da muhal görüyorlar. Var, yok olmaz hükmediyorlar bu sefer de. Yalnız harekat-ı zerratla, tesadüf rüzgarlarıyla ve bir terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyeti itibariye tahayyül ediyorlar. Yani tam işte evrimcilerin anlattığı. Rüzgar esiyor, fırtınalar kopuyor, şimşek çakıyor, deprem oluyor. Sonra ne oluyor? Bu mükemmel canlılar ortaya çıktı diyor evrimciler. Yani tabiat olaylarına Cenab-ı Allah'ın yaratma sıfatını yakıştırıyorlar. Halbuki onların da söyleyemedikleri şey, bunları Cenab-ı Allah'ın yaptı. Bunların tamamının Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının tecellisi olduğudur. Ama onlar büyüklendiklerinden dolayı, Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı böyle söyleyemez evrimciler. Ama söylediklerini biz anlarız. Yani o tesadüf der, biz biliriz. Tesadüfü Cenab-ı Allah yaratır. Şimşek çaktı der. Böyle şimşeği çaktıran da, şimşeğin de o çakmasıyla Cenab-ı Allah'ı tesbih ettiğini, Cenab-ı Allah'ın emriyle çaktığını biz onu biliriz. Ama şimşeğin çakmasından insan olmaz. Bunu herkes bilir. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, demek ki bu kafa, yani artık yani o kafayı söyle, ahmaklık ve cehaletin en aşağısı. Daha yani bak hocamız söylemişti, çok hikmetli değil mi, maşallah, Darwinizm eşittir cahilizm demişti. Bu kadar. Yani bu cahillik, ama şöyle bir cahillik, daha altında cahillik yok. Şimdi biz nasıl biliyorduk çocukluğumuzda? Evrim teorisini savunan kişilerin böyle çok olağanüstü teknik bilgilere sahip, olağanüstü sırları çözmüş, kainatın varoluşuyla ilgili gizemlerden haberi olan acayip adamlar zannediyorduk. Bak zaten hocamız söyledi, üstad da daha önce kendi yüzyılında söylemiş. Cahiliyetin en alt tabakasındadır bunlar diyor. Yani tesadüfü, rastgeleliği savunan kişiler böyle kişilerdir. Herkes bunu çok çok iyi öğrensin. En yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör. Heh bak. Maşallah. Hep konuşuyoruz değil mi? Az önce dedik. İşte o sırlar, bilmem neler, gizemler, acayip teknik karmaşık şeyler, işte formüller, konuşmalar. Bir de zannediyor ki bunlar acayip adam. Sen öyle zannediyorsun ama onlar kendini de öyle zannediyor. Yani Üst boyut. Konuşmaları üst perdeden. Bak ne diyor üstad? Kendini en akıllı zanneden adamı gör diyor.
Burada bir ayet okuyayım inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve yine onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akılların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl kendileri düşük akıllıdır ama bilmezler diyor Cenab-ı Allah Bakara suresinin 13. ayetinde. Maşallah.
Ya bu ne zaman ama ortaya çıktı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Sonra da ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin, İslam alimlerin ve hocamızın yaptığı çalışmalar vesilesiyle ortaya çıktı. Ne çıktı? Evrimcilerin sağlıklı bir aklı sahip olmadıkları.
Maşallah.
Cahil oldukları, hiçbir şeyden de haberdar olmadıkları bu zamanda çıktı. Aynı zamanda çıktı. Büyük ölçüde de hocamızın yapmış olduğu ilmi çalışmalar, hizmetler ve eserler vesilesiyle bütün dünya artık bunu anladı. Yani cahilizm dediğin zaman ha evrimci diyor. Ha Darwinist mi oluyor? Cahilse Darwinist'tir.
Maşallah.
Aynen böyle oldu. Bak üstad devam ediyor. O diyor kendini diyor işte yüksek akıllı zanneden adamları gör ve dalalet. İnsanı ne kadar maskara ve süfli yani alçak ve eçel çok cahil yaptığını bir ibret al diyor. Heh, şimdi tam işte ahir zamanda biz bunu yapıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu bize şiddetli tavsiyesidir yani. Tavsiyesidir yani. Yol gösteriyor bize. Ne diyor? Bak sen diyor kendini böyle akıllı adamlara zanneden adamlara bak. Onların gerçekte yaratılışı inkar ettikleri için ne kadar cahil oldukları, ne kadar ahmak oldukları, ne kadar süfli oldukları ve bak ecel diyor, cahil de demiyor, ecel. Ecel kalıp olarak cahilden daha da şiddet ifade eder cahillikte. O manayı kuvvetlendirir. Yani çok çok cahil, olağanüstü cahil olduklarını bil. Bak bilmek çok önemli. Nedir bilmek? Bilgi sahibi olacağız. Öyle onların her dediğini kabul eden, her dediğini tamam doğrudur diyen adam olmayacağız. Biz de araştıracağız, biz de okuyacağız, bileceğiz. Eğer bilirsek işte üstadın dediği olur. İbret alırsın o zaman. Onların bu halinden. İnşallah.
İnşallah. Biraz önceki videoyu gösterelim kargalarla ilgili.
İnşallah.
Burada ağzında bir şey var. Onunla ağacın içerisinden bir şey çıkartıyor. Yani yiyecek
çok
bir şey.
Çok sevindim ya şu an.
Düşmesin diye ayağının altına koyuyor. Sonra tekrar alıyor. Orada sevdiği bir şey var büyük ihtimalle.
Evet.
Tekrar çıkartıyor. Bu sefer koyuyor, düşmeyeceğini anladığı için de ellemiyor. Bakın o da çok enteresan. Biraz önce düşüyordu o yüzden ayağını
evet,
tuttu.
Evet maşallah.
Şimdi tekrar alıyor. Yani normalde şunu bir insana verseniz önce insan yapar zaten.
Ama bak dikkatli koyuyor zaten. Evet. Düşmesin diye.
Diğerleri de aynı bir şekilde devam ediyor.
Maşallah.
Ya bir de gayet kendinden emin yani. Yani evet, o değil mi? Şey. Yani çubuğu alacak, o çubuk o işe yarayacak. Yani vazgeçmiyor. Ya bu olmadı demiyor. Bak onunla ısrarla o minik gagasıyla alet kullanıyor. Yani tornavida gibi.
Evet.
çok acayip. Cımbız gibi onunla.
Buna tesadüf diyorlar ya. Hayret yani.
Evet.
Biraz önce söylediğim ayeti okuyayım ben.
İnşallah.
Maide suresi 31. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Derken Allah ona yeri eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. Bana yazıklar olsun dedi. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Artık o pişman olmuştu buyuruyor Allah ayette. Yani insanların hayvanlardan ilham aldığını Allah bildiriyor. Ki zaten şu anda artık bu bilim olarak da kabul ediliyor. Biyomimetik diyoruz biz buna. Canlılardan bir şeyler öğreniyor insanlar. Yani normalde bir hayvandan bir insanın bir şey öğreniyor olması normalde hani baktığımız zaman garip bir şey, olacak bir şey gibi değil ama şu anda yeni tabii olan bir şey bu. Bu bilim dalı da her geçen gün üniversitelerde bir şey olarak kabul ediliyor. Ben şimdi tabii bu dönemde Şimdi biraz önce bahsettin Serdar Hocam. Yani her dönemde aslında işte evrimciler var ve evrimi ispatlamaya çalışıyorlar. Aslında Allah'ın bir sünneti var. Adetullah diye geçiyor Kur'an'da. Bu çok ve çok önemli bir konu. Yani Allah her dönemde aynı olayların yaşanacağını bildiriyor. Mesela dönemlere bakıyoruz, nasıl olması gerekiyor. Bir tane büyüklenen ve büyüklük taslayan birisi oluyor. Şu devrimizdeki Deccal diyete bakıyor inşallah. Onun görevlendirdiği insanlar oluyor. Görevlendirdiği insanlar mesela Firavun dönemine bakalım. Firavun dönemindeki Deccal Firavun. Onun görevlendirdiği insanlar oluyor. Büyücüler, etrafındaki bilgin büyücüler. Yani bilge insanlar diye geçiyor ve halka çok üst düzey insanlar olarak tanıtılıyor. Firavun tarafından özellikle. Firavun'un yakın kılınanları aynı zamanda. Ve bunlar insanlara büyü yaparak onlardan çok üst seviyede oldukları izlenimini veriyorlar. Yani mesela bir şey yapıyorlar. Mesela bir asayı atıyorlar, yılan oluyor. Bir bakıyor insanlar, ya bu çok acayip bir şey. Bunu yapabiliyorsa ben bu insana itaat etmem gerekiyor diyor. Yani bu insan, ben bunu yapamıyorum diyor çünkü. Bunu yapabiliyorsa demek ki üstün bir insan. Dolayısıyla benim onun sözünü dinlemem gerekiyor diyor. Soruyor. Ne diyor, siz ne diyorsunuz diyor. Diyor ki her şey tesadüfen olmuştur. İnsanlar Nil'in çamurlarından tesadüfen çıkmıştır. Sizin tek bilanız vardır. Haşa, o da Firavun diyor. Buna itaat edeceksiniz diyor. Yani bunu dinleyeceksiniz diyor. Yani sen böyle büyüler yapabiliyorsan, böyle bir yeteneğin varsa benden üstünsün. Benden üstünsen de ben senin sözünü dinlerim diyor. Bir de mesela ayette, başka ayetlerde Firavun kavmini aşağıladı. Onlar da ona itaat etti buyuruyor Allah ayette. Bir de aşağıladığı zaman tamam diyor. Sen beni aşağılıyorsan ben tam senin sözünü dinlerim o zaman diyor. Ve o şekilde sözünü dinliyor. Bakın geçmişte olmuş olaylar. Bakın ben ayetleri okuyacağım şimdi. Şimdi Firavun kıssasıyla ilgili Şuara suresinde 40. ayette şimdi Hazreti Musa ile karşılaşıyor büyücüler. Büyücüler geldiklerinde şeytan Allah'a sınırın Firavun'a şayet biz galip gelirsek bize bir ücret var gerçekten değil mi dediler. Yani bu bilgin büyücüler de bunu para karşılığında yapıyorlar. Yani halkı aldatmayı ve Firavun'a itaat ettirme olayını karşılığında bir para alıyorlar. Yani
menfaat karşılığında.
Menfaatleri var yani, öyle durup dururken de yapmıyorlar. Evet dedi, üstelik şüphesiz en yakınlarım kılınanlardan olacaksınız diyor Firavun. Musa onlara dedi ki atacağınızı atın. Delillerinizi gösterin diyor Musa yani. Ne diyorsunuz diyor. Onlar da iplerini ve asalarını atıverdiler ve Firavun'un üstünlüğü adına hiç tartışmasız üstün olanlar gerçekten bizleriz dediler. Bir de telkin de veriyor yani. Hem işte sözde delillerini atıyor, sahtekarlıklarını, ve de biz üstün olanlarız diyor. Böylelikle Musa da asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler? O uydurmakta olduklarını yutuveriyor. Bir anda Hazreti Musa'nın asası bir ejderha, bir yılana dönüşüyor ve onların uydurduğu her şeyi tamamen silip süpürüyor, bitiriyor. Tabii orada büyücüler şunu anlıyorlar. Kendileri büyü yaptıkları için onun büyü olamayacağını anlıyorlar. Anında büyücüler secdeye kapandılar diyor Allah ayette. Yani onun büyü olmadığını anlıyorlar. Çok iyi konuya hakim oldukları için ilk zaten onların kanaati geliyor. Ve alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Bakın burada ayette önemli bir bilgi veriliyor. Mesela çünkü birisine soruyorsun. Sence bu düzen nasıl olmuştur diyorsun. Tabii ki mutlaka bir yaratıcı var diyor. Kim o yaratıcı? Yani işte haşa, total bir güç olabilir diyor.
Enerji
diyor. Enerji olabilir diyor. İşte onun haricinde ya bir varlık var ama ben kim olduğunu bilmiyorum. Yani mutlaka olması gerekiyor diyor. Bakın bu şeytanın kandırmacasıdır. Yani bir insanı ateist yapamıyorsa, yani o kadar saçma bir düşünceye kaptıramıyorsa tamam der, bir ilahı kabul et der yani. Tamam da o da der tabii canım, her şeyi yaratan vardır. Ama o yaratıcının kim olduğunu söylemesi gerekiyor. Bakın burada büyücüler diyor ki Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Yani onların inandığı ilaha iman ediyoruz diyor. Yani o yüzden insanlardan bazıları mesela direkt inkar ediyor. Bazıları da inkar etmiyor, var diyor. Ama Kur'an'daki Allah'a iman etmiyor. Kur'an'da anlatılan Allah'a iman etmiyor. Tek ve gerçek ilah inşallah. Firavun dedi ki ona, ben size izin vermeden önce mi inandınız? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse yakında bileceksiniz. Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi gerçekten asıp sallandıracağım. Tehdit ediyor. Yani eğer benim düşündüğüm ideolojiyi savunmazsanız diyor, sizi cezalandırırım diyor. Bakın şimdi günümüzde bu ayetleri nasıl yaşıyoruz, ben size onları anlatayım. Şimdi günümüzde de bakıyoruz, deccali sistem var. Aynen Firavun gibi ve onun yönlendirdiği bazı kimseler oluyor. Bilerek veyahut da bilmeyerek. O tabii kendileriyle alakalı bir şey. Bunlar büyücülerin yaptığı gibi anlaşılmaz şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Anlaşılmaz cümleler kuruyorlar mesela. İşte şöyle, bunları daha önce programlarımızda da anlattık. Sonra ne yapıyorlar? Firavun'un kavmini aşağılaması gibi. Onlar bir de insanları da aşağılıyor. İşte Türkler bilmez bu işi. Türkler ne anlar? Zaten Türkiye'de böyle bir gelişme yok. Ondan sonra evrime inanmayan zaten gelişimini tamamlamamıştır diyor mesela bazısı. Evrime inandıktan sonra ancak insan olabilir diyor. Bir de aşağılama metodu yapıyorlar. Bakın Kur'an'la aynı. Ve Allah'ın adetullah'dır bu yani. Allah'ın adetidir. Sünnetullah diye geçer Kur'an'da. Her insanın, bütün Müslümanların bunu bilmesi gerekiyor. Öğrenmesi gerekiyor Allah'ın sünneti nasıl işliyor diye. Bir bakıyorsunuz böyle şeyler yapıp sahte deliller ortaya atıyorlar. Mesela şu an nasıl yapıyoruz? Bak görüyoruz. Piltdağ adamı, Nebraska adamı, işte Tikdari Grozya diye kendileri fosil oluşturuyorlar. İki ayrı fosili birleştirip. Nebraska adamında insan kafatası, orangutan çenesini birleştirip ara form, sahte form oluşturuyorlar. Sonradan anlaşılıyor sahte olduğu. Nebraska adamında domuz dişini alıp insan maymun arası geçiş çizimi yapıyorlar. Sonra domuz dişi olduğu anlaşılıyor. Aynen böyle sahtekarlıklar yapıp insanları büyülemeye çalışıyorlar. Dediğimiz gibi de aşağılayınca karşı tarafta eğer bilmiyorsa, cahilse, ya bu adam zaten bak aşmış gitmiş yani bu cümleleri kurduğuna göre bu adam çok iyi biliyor bu konuyu. Bir de beni aşağılıyor, bak işte siz bilmezsiniz, siz anlamazsınız, sizin gibi ülkelerde olmaz dedi. Tamam o zaman ben onu tam sözünü dinlerim o zaman diyor.
Evet, bir halüsinasyon meydana getiriyor orada.
Evet.
Musa peygamber de inşallah Allah'ın izniyle o halüsinasyonu dağıtıyor. Ki Charles Darwin'in itirafında var ya, gördüklerim min tamamı halüsinasyon olabilir diyor. Yani aynısı inşallah. Evet. Allah'ın izniyle de hocamız bu halüsinasyonu dağıttı inşallah yaratılış atlasıyla bütün dünyada.
Değil mi? Maşallah. Hocamız peygamberleri de zaten örnek aldığı
tabii
için
ki, maşallah.
Hazreti Musa asasını atıyor. Hocamız da asaya bakıyoruz. Tabii ahşaptan olan bir şey, ağaçtan olan bir şey. Yaratılış atlası da maşallah. Ağaçtan olan bir şey inşallah. Maşallah. Allah'ın sünneti yani. Hı. Hocamız tabii peygamberleri örnek aldığı için ve peygamberin yolunda olan insanları örnek aldığı için baktığımızda aynı şeyi görüyoruz ve hepsini mesela yaratılış atlası silip süpürdü. Bütün o sahte delilleri hepsini bitirdi. Evrimin olmadığını, ateizmin bilimsel olmadığını maşallah. İnşallah tüm insanlara gösterdi, görebilirler.
Maşallah. Şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra
tekrar devam edeceğiz.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, şimdi ilk yarıda Bediüzzaman'ın o güzel tefekkürlerinden bahsederek kapatmıştık. Bediüzzaman diyor ki, herkes diyor kainatı kendi aynesiyle görür diyor. Yani mutlu mesut neşeli biri mutlu mesut görür. Korkular, elemler, teessüfler içinde olan kişiler çevresini öyle görür, öyle zanneder. Ama diyor Allah'ı inkar etmeyenler yokluk, hiçlik, tesadüfü arar Allah'a, Allah'a inananlara ve onların inanç hukuklarına bu yolla tecavüz ederler. Bu bir suçtur diyor. Yanlış bir tavırdır diyor. Niye yanlış bir tavırdır? Çünkü biz hakikaten gerçekten her neye bakarsak bakalım Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Bunlardan bir tanesine bir örnek vererek programımıza devam edelim. Şimdi herkes bilir tabii dünyaya gelmeden önce insanın bazı evrelerden geçtiği artık bilimsel olarak da biliniyor. Çocuğun anne karnındaki ihtiyaçlarının büyük kısmını, hayati önem taşıyan süt üstlenir. Şimdi birazcık ondan bahsedelim. Biraz izleyenlerimize teknik bilgiler verelim. Cenab-ı Allah Lokman suresinin 14. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Biz insanı, anne ve babasını, onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret, dönüş yalnızca banadır buyuruyor Cenab-ı Allah. Burada annenin çocuğunu zorluk içerisinde hamilelik döneminde taşıdığına işaret ediyor inşallah. Ve tabii Cenab-ı Allah'ın biz daha dünyaya gelmeden önce bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak mekanizmaları, ihtiyaçları yaratmış olması da bizim ona şükrümüzün ne kadar çok olması gerektiğini gösteren bir durumdur. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçüde. Henüz bebeğin olgunlaşmamış vücut sistemleri içinde en ideal, en güzel yapıdadır. Daha çocuk ortada yokken anne sütü anne vücudunda hazır hale gelmiş beklemekte. Anne sütündeki antikorlar ne yapıyor? Enfeksiyona karşı çocuğu, bebeği koruyor. Anne sütünün diğer anti enfeksiyon özellikleri ise neymiş? Normal flora denilen iyi bakteriler için dostça bir ortam sağlıyor. Zararlı bakterilerse virüsler ya da parazitlerin barınmasına da engel teşkil etmesidir. Yani anne karnında bebek tam bir muhafaza, Cenab-ı Allah'ın koruyan, koruma sıfatının, koruyan sıfatının tecellisi altında olduğunu görüyoruz inşallah. Bu duruma ne annenin ne de bebeğin bir dahli müdahalesi söz konusu değildir. Her ikisinde içeride olan olaylardan haberi dahi yoktur. Anne sütü çok zengin gıda içeriği olmasına karşın bebeklerin hassas sistemlerine uygun olarak sindirimi de kolay oluyor. Böylece bebek besinleri sindirmesinde daha az enerji kullandığı için enerjisini diğer vücut faaliyetlerinde ve gelişmesine harcamış oluyor. Yani anne sütü çocuğun büyümesinde tam destek, tam yardımcı rol üstlendiğini buradan da görüyoruz. Anne sütünün kalorisini anlatıyoruz. Kalori miktarı ve besin dengesi bebeğin erken veya zamanında doğmuş olmasına göre de değişiklikler gösteriyor. Eğer bebek erken doğuyorsa anne sütünün içerdiği yağ ve protein normal olgunluktaki bebeğinkinden daha göre fazla oluyor. Bu da bir Cenab-ı Allah'ın yaratma mucizesidir. Erken doğan çocukların normal doğum yapan çocuklara göre de daha böyle bazı konularda daha kabiliyetli oldukları, görme yeteneklerinin daha güçlü olduğu gibi üstünlükleri oluyor. Bu anne sütündeki erken doğuma karşı Cenab-ı Allah'ın yarattığı tedbirlerden bir tanesi olarak 21. yüzyılda görüldü. Anne sütünün yeni doğan bebeklerin gelişimi için önemlerinden bir tanesi de nedir? Omega 3. Herkes artık omega 3'ü çok yakından tanıyor. Vücudun önemli ihtiyacını karşılıyor. Omega 3 yağ asitleri insan beyni ve retinasının önemli bir bileşenidir. Özellikle yeni doğan bebekler açısından da omega 3'ün önemi artık çok çok iyi bilinmekte. Tabii bu Cenab-ı Allah'ın omega 3'ü de yarattığını, o sütün içine de koyduğunu ve bebeğin bundan istifade etmesi için en uygun şartlarda bebeğe ulaştırıldığında Cenab-ı Allah'ın bu organizasyonu, bu yönetimi kendi iradesi ve ilmiyle yaptığını da bize bir kez daha gösteren önemli delillerden bir tanesi. İdeal sıcaklığıyla her an hazır olan anne sütü içinde bulunan şeker ve yağla beyin gelişiminde de çocuğun önemli bir rol oynuyor. Yine içerdiği kalsiyum ve bunun gibi elementler de ne yapıyor? Bebeğin kemik gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor. Anne sütünün %90'ı sudan oluşuyor. Bebeklerin besinin yanı sıra da sıvı olarak suya da ihtiyaçları var biliyorsunuz. Anne sütü haricinde alınacak su ya da diğer yabancı maddelerin tam anlamda hijyeni sağlanamayabilir. Ama çocuklar hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalmıyorlar. En hijyenik, en temiz, en faydalı, antibakteriyel, anti enfeksiyonel bir yapıya sahip anne sütü. Çocuk rahatlıkla bu besini kullanıyor. Bakara suresinin 230. ayetinde işari manada bir Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesi son derece faydalı. Bilimin yeni keşfettiği bu önemli bilgi Allah bizlere Kur'an'da şeytan Allah'a sınırım emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 yıl tam emzirsin emzirirler buyuruyor. Burada da zaten 21. yüzyılda hakikaten 2 yıl emzirilen çocukların hastalıklara karşı çok daha dirençli, çok daha dayanıklı olduklarını artık biliyoruz. Tabii burada asıl anlatılacak çok detay var. Yani anne sütü çok çok detaylıdır. İçerdiği elementler, içerdiği mineraller, yapılar, işte faydalı bakteriler veya diğer tür bakteriler, virüsler yönünden hayret verecek derecede bir besin kaynağıdır. Maşallah. Çocuğun hiçbir şey yemesine, içmesine gerek yoktur. Hatta 2 yıl işte dediğimiz gibi anne sütüyle beslenen çocuklar olağanüstü sağlıklı oluyorlar maşallah. Tabii burada evrimcilerin yine sıkıntılı anları başlıyor. Yani sütün sahip olduğu yapı evrimcileri bayağı bunaltmıştır. Çünkü hiçbir yerde olmadığı gibi sütte de tesadüfe yer yoktur. Çünkü birçok elementten, birçok mineralden oluşuyor. Bunlardan bir tanesinin eksikliği çocuğun ölümüyle veya sakatlığıyla son bulacaktır. Mesela sütte kalsiyum olmamış olsa çocuğun iskelet yapısının, kemik yapısının gelişmesi mümkün olmazdı. Yani bir et yığını doğardı. Ölü bir et yığını, et doğardı mesela. Onun için süt var olduğu ilk andan itibaren sahip olduğu bütün elementlerle var olmak zorundadır. Bu bir. İki, şimdi zaten olayın harikalığı bitmiyor tabii, anlat anlat. Genelleme dahi yapsanız diyor değil mi? Cenab-ı Allah şeytanı Allah sınırım. Bitiremezsiniz diyor Cenab-ı Allah nimetlerini. Süt de bu nimetlerden bir tanesi. Şimdi çocuğun oluşumunu herkes biliyor. Detaylarıyla anlatmıştık teknik olarak, tıbbi olarak. Ama burada bir harika durum daha var. O da şu. Anne karnında bir et parçası diyelim. Yavaş yavaş büyüyor hücre bölünmesiyle işte bilinen. Şimdi bu et parçasının anne organizması tarafından bir kere çok çok iyi tanınıyor olması lazım. Yani mesela bu et parçasının karaciğerden bir farkı olduğu anne organizması tarafından bilinmesi gerekir. Veya bu et parçasının böbrekten bir farkı olduğunu anne organizmasının biliyor olması gerekir. Çünkü yapı olarak bir organdan hiçbir farkı görünmemektedir anne karnındayken. Bir et parçası kadardır. Veya bir kalp gibidir. Bir pankreas gibidir. Bir farkı yoktur. Ama hiçbir zaman anne vücudu pankreas için, karaciğer için, böbreği için süt üretmeye başlamamıştır. Yani anne annedir zaten. Hamile kalmadan önce de anne adayıdır. Hamile kaldıktan sonra da anne adayıdır. Ama ne oluyorsa olağanüstü bir durumdur. Hamile kaldığında belli bir süre sonra anne vücudu süt üretmeye başlar. Şimdi bunu iyi düşünmek lazım, iyi tefekkür etmek lazım. Yani kim biliyor da anne vücudunda buna kim karar veriyor? Yani beynimiz mi karar veriyor buna? Ya şimdi senin karnında, rahminde küçücük bir et parçası var ama bu bir çocuktur. Bu bir canlıdır. Bu bana benzeyen bir canlıdır. İnsandır. Bu büyüyecek ve süte ihtiyacı olacak. Ne zaman? Vücuttan çıktıktan sonra. Bak içinde de değil. Çıktıktan sonra. O vücuttan çıktıktan sonra normal suyu içemez. Mikrop kapar ölür. Normal besinleri yiyemez. Sindirim sistemi buna müsait değildir. Kusar. Midesi buna müsait değildir. Kusar. Zaten dişi yoktur. Daha ilk öğütme mekanizması oluşmamıştır. Dişleri olmadığı için. Yiyemez. Bu canlı ölür. Bilinci kimde vardır? Anne vücudunda. Nerededir bu bilinç? Kim buna karar vermiştir? Bu çocuğun anne karnından çıktıktan sonraki besin ihtiyacının giderilmesi gerektiğini. Kim karar vermiştir? Bir karar veren olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Karar verenin kararı uygulaması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Uygulanan kararın takip edilmesi gerekiyor. Hassasiyetle. Hakikaten uygulanıyor ve tam ve eksiksiz uygulanıyor. Bütün eksiklerin de tamamlanmış olması gerekiyor. Buna karar veren kim? Bize bunu bir evrimci kafa anlatsın. Anlatamaz. Tabiat anne. Tabiat ana diye bir şey yok. Bizim annelerimiz var. Yani herkesin anası babası var ya. Anne işte o. Tabiatı olmaz annenin. Veya işte ormanı, dağ, Çağlayan'ı, nehir'i. Anne işte yani. Ya evrimcilerin de annesi. Onları öyle doğurmuştur. O kafayı savunan, onun peşinden giden. Cahillerin de anneleri vardır. O anneleri de o anne sütüyle Cenab-ı Allah'ın onlar için yarattığı anne sütüyle beslenmişlerdir. Onlar da Cenab-ı Allah'ın onlar için var ettiği konforu, lüksü bebekken yaşamışlardır. Sonra büyüyüp haşa kendi hadlerini aşıp Cenab-ı Allah'a isyan etmişlerdir, inkar etmişlerdir. Yapmakta oldukları çok çok yanlıştır. Maşallah. Onun için yani böyle tesadüfle bilmem neyle falan bunların olmayacağı çok belli. Yani o Yiğit çok güzel söylüyor onu işte. Manipülasyon, sansasyon, animasyon bir şeyler diyor. Hakikaten öyle yani. Şimdi anne sütü konu konusu tek başına evrimcileri gömer. Tek başına. Yani başka bir şey anlatmaya gerek yok. Her ne anlatırsanız anlatın anne sütünün dışında o da gömer evrimcileri. Fikren, ilmen. Onun için olaylardaki harikalığı görmek çok önemlidir. Yani anne sütü hakikaten işte az önce söyledik mucizevi bir içecektir. Mucizevidir.
Mucizevi karışım diyebiliyoruz tabii buna.
Maşallah. Mucizevi karışımdır tabii. O olmadan çocuklar hiçbir şey yapamaz değil mi? Ya zaten büyüyemez, gelişemez yani. Evet. Anne sütü
olduğu. Bir de baktığımızda günümüz teknolojisinde yapılan mamalar anne sütünün yerini almıyor. Çünkü anne sütündeki özellik beyin hücrelerinin ve sinir sisteminin gelişmesini de hızlandırıyor.
Evet.
Çok mucize maşallah.
Şimdi tabii Serdar Hocam anlattı. Kimdir buna karar veren? Mesela anne sütünün olmasına karar veren. İşte anne sütünün tarifini bilen. Anne sütünün bir tarifi var. Şimdi biz mesela insana desek ki işte sen öyle bir şey yap ki ilk bebek doğduğu zaman onun için en ideal şey olsun desek, bir tarif bul desek, insan bir tarif bulamıyor çocuk için. Ama anne sütü bununla ilgili tam ihtiyacı karşılayacak şekilde. Yani hatta anne sütünü veriyoruz evrimci bilim adamlarının eline. Bakın diyoruz anne sütü bu. Siz bunun bir benzeri bir şey yapın, daha iyisini geliştirin diyoruz. Hayır diyorlar, biz onun yanına bile yaklaşamıyoruz. Yani içindeki maddeleri, atomları inceliyoruz, yine aynısını yapamıyoruz diyorlar anne sütünün. Bu kadar mükemmel bir tarif var. Bir yerde bir tarif varsa, siz bir yemek kitabı bulduğunuzda bu tesadüfen olmuş der misiniz? Orada bir tarif vardı. Bak şundan işte şu kadar mercimek koy, şu kadar soğan koy, şu kadar tuz koy diye bir tarif verilir değil mi? Tarif vardır. Annenin DNA'sına bakıyoruz, sütün tarifi var. Hangi maddeden ne kadar olacak? Bebek erken mi doğdu? Onun da tarifi var. Erken doğan bebeğin biraz daha fazla yağ, biraz daha fazla protein, kalori katlıyor. Bu tarif nereden geliyor? Kim karar vermiş bu tarifi? İşte evrimcilerin o sahte ilahını gösterelim ekranda. İşte bu. İçi boş atom.
Tabii.
Bunun yaptığını iddia ediyorlar. Bu anne sütünü, işte o safhaların hepsini, DNA'sına yazan... İçi boş %99.99999 devam ediyor o şekilde. O kadar bir bölümü boşluktan oluşan geri kalanında belirli belirsiz ışınımlar diye tabir ediyorlar bilim adamları. Onlardan oluşan atomun buna karar verdiğini iddia ediyorlar. İlkelli pagan dini yani kısaca.
Ya eskiden hocamızın eserlerinde de var. O çok güzel bir anlatım. Hocamız eserinde şöyle diyor. Eskiden diyor taştan tahtadan yapılan putlara akıl ve şuur isnat edilir ve onlara taparlardı. Kim tapıyordu? Putperestler. Sene 2010, artık 2000'lerdeyiz. Aynı kafanın değişmeden geldiğini görüyoruz. Şimdi de işte Akın gösterdi. Zamanımızın efendim boşluktan olan aslında değil mi? %99.999 boş olan, yani olmayan bir şeye akıl ve şuur isnat edildiğini ve sorduğumuzda da bütün bu kainatı, bütün bu düzeni, canlı cansız varlıkların sahip oldukları özellikleri, kendi içlerindeki organizasyonlar, yardımlaşmalar, fedakarlıklar, gerektiğinde canını feda etmeler ve az önce anlattığımız anne sütünün nasıl olduğunu sorduğumuzda bize diyorlar ki o yapıyor diyorlar. O kim diyoruz? Atom işte diyor, elektronlardan oluşan, alt parçacıklardan oluşan atom. Canı var mı onun diyoruz? Yok diyor, canı yok.
Boş
zaten. Zaten boş adamın canı olmaz. Nasıl yapıyor diyoruz, ya o yapıyor diyor. Kardeşim akıl ve şuur yok oğlum. Yani aynı putperest kafanın ahir zamanda da daha yaygın, daha şedid, daha garip bir şekilde tecelli ettiğini görüyoruz. Demek ki Cenab-ı Allah'ın adetullahında şeytanın Allah'ın hiçbir değişiklik bulamazsınız diyor Cenab-ı Allah.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Hazreti Adem döneminde ve ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam döneminde de aynı kafa yapısının, aynı garipliğin, inanışın olduğunu açıkça görüyoruz. Hiçbir evet. farkı yoktur.
Yani kıyafetleri değişebilir bu tarz kişilerin. Söyledikleri ilah isimleri tabii. değişebilir. İşte evet. başka bir şey ilah diyorsa şimdi de mesela mutasyon diyor ilahının ismini. Evet. Doğal seleksiyon putu. Mutasyon putu.
Evet.
İşte doğal seleksiyon mesela diyorlar ki bu put ne işe yarar diyoruz mesela. 2000 sene öncesine gidiyoruz. Bu put ne işe yarar diyoruz. Bu put işte canlılarımıza yemek verir diyor. Bu put ne işe yarar diyoruz. Bu işte güneşin doğmasını bu put sağlar diyor. İşte 2000 sene sonrasına geliyoruz. Doğal seleksiyon putu ne yapar diyoruz. Mesela mutasyon putu ne yapar diyoruz. Mutasyon putu bol bol canlı tasarlar diyor. Yani sabah akşam o işi onundur, odur diyor bu putun aşağı. Sürekli canlı üretir. Farklı farklı canlı üretir. Doğal seleksiyon putu ne işe yarıyor diyoruz. O da işte daha hayatta yaşamaya uygun olanları arasından oturur. O da onun görevi de odur. O da seçer diyor doğal seleksiyon putu. İşte bu daha hayatta kalmaya müsaitler onu seçer. Diğerlerini de öldürür diyor. O putun da öyle bir görevi var diyor. Yani böyle bir pagan dinin olduğu çok açık değil mi yani bunun? İlkel bir pagan dini oldu. 7000 sene öncesine ait. Fakat sadece putların isimlerini değiştirmişler. Biraz da giydikleri kıyafetleri değiştirmişler. O kadar başka bir şey yok.
Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu kafayı çok güzel analiz etmiş. Her defasında anlatıyoruz. Bu işte böyle tabiat ana diyenlere aslında tabiatın ne olduğunu çok güzel anlatmış. Şimdi dedik ya cansız atomlar, cansız moleküllere akıl, şuur isnat eden bir kafayla karşı karşıyayız. Aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki gibi. Şimdi diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, o kısmı sizle bir paylaşayım, çok güzel oluyor. Tabiyyunların yani tabiatçıların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey, yani yanlış, gerçeği yansıtmayan vehmediyorlar, hayal görüyorlar diyor. Tabiata bir şeyler söylüyorlar ama diyor, bu yanlış diyor ve hayal görüyor, serap görüyorlar diyor yani. Ancak şu olabilir diyor. Olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise, yani dış işleri o yapıyorsa diyor, ancak bir sanat olabilir. Yani tabiat bir sanat olabilir ancak. İşte çünkü niye? Cansız. Yani haklı ve şuur yok. Yani resim bir tabloya baktığımızda bu ancak bir sanattır. Yani bu resim kalkıp da çiçek yapamaz. Resim kalkıp da kendi kendine bir boğaz manzarası meydana getiremez. Gökyüzü manzarası, güneş resmi meydana getiremez resmin kendisi. Çünkü o bir sanattır. Yani onu yapan bir sani vardır. Sanat sahibi vardır. İnşallah. Aynı yeryüzüne baktığımız gibi. Kainat bir sanattır, bir sanat eseridir. Onu yapan, yaratan sani vardır. O sanat eserinin sahibi vardır diyor. Olsa olsa odur diyor. Bir sanat eseridir diyor. Devam ediyor. Ama diyor kendisi sanat olduğu için sani olamaz diyor. Kainat için. Yani yaratan, yapan, sanatçı olamaz. Bir nakkaştır, özür dilerim, bir nakıştır. Yani işlenmiş bir şeydir diyor ama kendisi nakkaş olamaz diyor. Yani o nakışı kendi kendine işleyemez diyor. Nedir o nakışı kendi kendine işleyemeyecek? İşte o kar tanesindeki mesela değil mi? O olağanüstü güzel şekilleri cansız, şuursuz, aklı olmayan atomlar bir nakkaş gibi işleyemezler. Veya insanı en güzel surette yarattık buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sınırım. O cansız atomlar o nakışı, nakış gibi işlenen insanı, kaşını, gözünü, kirpiklerini, bütün o güzelliklerini yapamaz diyor şuursuz atomlar. Ancak diyor kendisi bir nakıştır diyor, nakkaş olamaz diyor. Ahkamdır, hakim olamaz diyor. Biz şimdi değil mi her şeye bakıyoruz, suyun kaldırma gücü efendim, havanın işte yer çekimi veya fizik kanunları, ondan sonra havanın kaldırma gücü vesaire gibi birçok fizik kanununa bakıyoruz. Bu fizik kanunlarına aklı başında olan biri güç, kuvvet isnat etmez. Ancak bunlar hükümdür, kanundur, ama onlar kanun koyucu olamaz diyor. Yani mesela gök gürlemesi, şimşek çakması, rüzgarın esmesi, deprem, bunlar fiziksel olaylardır. Bunlar hiçbir şey oluşturamaz. Yani insanı meydana getirmez bunlar. Canlılığı meydana getirmez. Dolayısıyla bunlar sadece kanunlardır ama kanun koyucu değildir. Yani ahkamın sahibi, yani hakim olamazlar. Ama evrimciler bunu biliyorsunuz her defasında tersini anlatıyorlar. Bir şeriatı fıtriyedir, şari olamaz. İşte aynısı. Yani yaratılışın bir şeriatıdır ama şeriatı koyan, yani kanunu koyan kendileri olamaz. Niye? Cansız oldukları için. Şuuru, akıl sahibi olmadıkları için. Mahluk bir perdeyi izzettir, halik olamaz. Yaratan olamaz. Sadece Cenab-ı Allah'ın tecellilerini izlediğimiz bir perde gibi olabilir. Canlılar, cansızlar, kainat, ama Cenab-ı Allah'ın halik sıfatı vardır. Yaratıcı olamaz. Bu seyrettiğimiz her şey. Münfail, yani tesirle hareket eden bir fıtrattır. Yani Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla tavır tavır yaratırız diyor Cenab-ı Allah, şeytanı Allah sınırım. Cenab-ı Allah'ın tavır tavır yaratmasıyla hareket eden bir yapılardır. Canlı cansız her şey. Fatır bir fail olamaz. Yani yaratan şahıs, fail, yapan olamaz. Sadece yaratanın, failin meydana getirdiği, yarattığı şeyler olabilirler ancak. Tabiata baktığımızda her şey. Kanundur, kudret değildir. Gücü yoktur yani. Kadir olamaz. Mistardır, yani araçtır. Mastar, yani o aracın yaşam kaynağını aldığı, tecellilerini gördüğü, hissettiği mastar, menba yani. Olamaz. İşte doğru açıklama bu. Yani geneline baktığımızda ne anlıyoruz? Evrimci kafa, Darwinist kafa, materyalist kafa maddeye ilahlık veriyor, haşa. Yani cansız, akıl ve şuur sahibi olmayan yapılar bu gördüğünüz bütün bu yapıları meydana getirmiştir diyor. Dedikleri budur. Yani şey diyoruz, hocamızın kitaplarında da var. Cansız atomlar bir araya gelmiş. Her nasıl olduysa artık cansızdan can nasıl oluyor, değil mi? O da zaten açıklanabilecek bir durum değildir evrimci kafasına göre. Bir araya gelmişler, okumuşlar, adam olmuşlar, profesör olmuşlar. Sonra dur bakalım, bizi meydana getiren bu cansız atomları bir inceleyelim de nasıl meydana gelmişizdir diye incelemeler yapmışlar. Sonra da onları meydana getiren atomlarla ilgili kitaplar yazmışlar. O kitapları okumuşlar. Efendim işte fikir teatisinde bulunmuşlar, yorumlar yapmışlar. Yazılan kitaplarda okuduklarından etkilenmişler, heyecanlanmışlar, sevinmişler, üzülmüşler, tedirgin olmuşlar. Manevi duygulara sahip olmuşlar bir anda. Atom, bu cansız atomlarla. Yani artık yani sırtından akıyor rezalet bu fikir sisteminin. Hiçbir türlü bir tutulacak bir yerleri yok hakikaten. Yani ilmen ve fikren. Bediüzzaman Hazretleri de buna çok güzel dikkat çekmiş inşallah.
İnşallah. Şimdi bir video var denizaltı canlıları ile ilgili.
Çok iyi olur inşallah.
Bunu izleyelim, sonra devam edelim.
Deniz altında çok sakin bir gün. Etrafta birkaç canlı var. Onlar da zararsız görünüyor diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekler hiç de sanıldığı gibi değil. Çünkü bu gördüğünüz canlılar denizin en zehirli olanlarından. Bunlar deniz analarının, hidroidlerin ve mercanların da içinde bulunduğu şubenin elemanları. Yani Cnidaria, bir diğer ismiyle Kinitliler. Bu adı almalarının nedeni, vücutlarının üzerinde çeşitli yerlerde bulunan ve kinidoblast denen zehir hücreleridir. Kapsül biçimindeki bu hücrelerin içinde de tüp şeklinde yakıcı bir yapı bulunur. herhangi bir uyarıyla, örneğin bir canlının temasıyla hücre patlar ve zehir temas eden canlıya geçer. Bu, çoğu zaman zehri alan canlının felç olarak ölmesine sebebiyet verecek kadar güçlü bir sıvıdır. Bazı türlerde bu zehirli hücrelerden binlercesi bulunur. Genellikle Norveç civarındaki sularda yaşayan bu tüylü anemon da aynı ailenin üyelerinden. Bu sıradan görüntüsünün ardındaki son derece kompleks yapısıyla bilim adamlarını şaşırtıyor. Bu canlının hareket etmesini sağlayan kasları, sinir hücreleri ve bir midesi var. Pek çok yöne hareket edebiliyor. Boğazında ise suyu sindirmesini sağlayacak binlerce hücre bulunuyor. Bu hücreler sayesinde su vücudunu kaplıyor ve sıvı bir iskelet oluşturarak canlının dik durmasını sağlıyor. Anemon kendini savunmaya hazır bir halde bekliyor. Bu canlının vücudunda yer alan sistemin detaylarını anlayabilmek için derin bir kimya ve biyoloji bilgisine ihtiyaç vardır. Hatta ürettikleri zehri biz insanlar ancak laboratuvarlarda yaptığımız analizlerle çözebiliriz. Üstelik bunu yapabilmek için de senelerce süren bir eğitimden geçeriz. Bu canlılarsa dünyaya geldikleri andan itibaren her ihtiyaç duyduklarında bu sistemi kullanarak kendilerini koruyabilirler. Onları kendilerini savunmalarını sağlayan bu özellikleriyle birlikte var eden, canlı cansız tüm varlıkları yaratan, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Ve tüm canlılar her an, her saniye Allah'ın kontrolündedir. Onun anından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur.
Evet, maşallah. Şimdi Kur'an mucizelerine de baktığımızda aslında çok önemli deliller gösteriyor Yüce Rabbimiz bize. Ki biz her programda paylaşıyoruz izleyenlerimizle. Kur'an'ın hak kitap olduğunu, inşallah Kur'an'ın yeterli olduğunu ve Yüce Rabbimizin Kur'an'da mucizelerini bize gösterdiğini, dışarıda da gösterdiğini, göstereceğini de söylüyor. Bunlardan biri atmosferin katmanları. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 kat olarak düzenlendiğidir. Ayetlere baktığımızda, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları 7 gök olarak düzenleyen de O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. Diğer bir ayette, sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Fusilet suresi 11 ve 12. ayetlerde Rabbimiz bu şekilde buyuruyor. Baktığımızda Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün, bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkıyor. Bugün hala 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandan oluşuyor. Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, İyonosfer ve manyetosfer şeklinde sıralanıyor. Baktığımızda atmosferin 7 katmanının görünümüyle ilgili bilgi veren ayetlere şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh suresi 15. Diğer bir ayette, o biri diğeriyle tam uyum, mutabakat içinde Yedi gök yaratmış olandır. Mülk suresi 3. ayette bildiriyor Cenab-ı Allah. Bu ayetlerde geçen Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça'da tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamını da geliyor. Üst katın alt kata uygunluğu vurgulanıyor. Kelimenin çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanıyor. Ve kazanmakta. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardan bir tanesidir. Bu konuyla ilgili diğer mucizevi yön ise Fusilet suresinin 12. ayetinde geçen şeytandan Allah'a sığınırım, her bir göğe emrini vahyetti ifadesinde yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yağmurların oluşmasından, zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından, gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Kulumu şeytandan Allah'a sığınırım. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Fusilet suresi 12. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor inşallah. Baktığımızda da ki gök taşlarını inceliyoruz değil mi programlarımızda. Atmosferde toz haline gelip dağılıyor. Yani Yüce Rabbimizin üstün koruması altında olduğumuzu Allah bize göstermiş oluyor inşallah. Ve Kur'an'daki mucizeleri de bu şekilde görmüş oluyoruz.
İnşallah. Maşallah. Cenab-ı Allah o gök taşlarını orada tutuyor. Yani daha önce o gök taşları dünyanın etrafını sarmamışlardı. Gök taşları yok muydu kainatta? Vardı, bir sürü gök taşı var, değil mi? Hatta hepsi çok acayiptir, harikadır. Hep teğet geçer dünyaya. Hocamız onu anlatmıştı. Hep teğet geçiyor. Yakınından, kenarından, köşesinden. Hiçbir şey olmuyor hiçbir seferinde. Halbuki yani evrimci kafanın yaklaşımında bir durum olmuş olsaydı, ki yoktur öyle bir durum, yani mutlak surette bir tanesi hiç olmazsa gelir bindirirdi yani. Darma keşen ederdi dünyaya. Bunca zamandır. 5 milyar sene ya. Yani çok olağanüstü tabii bir sayıdır ve çok fazla göktaşı vardır. Yani öyle birkaç tane, iki tane değil. Çok çok büyük bir sayıda göktaşı vardır. Dünya küçücük bir yapıdır. Orada öyle duruyor. Havada asılı. Ama hiçbir göktaşı da gelip çarpmıyor.
Düşmüş olanlarının da örneğini gösteriyor.
Evet, ufak tefek bazen geliyor. Rezalet çıkıyor. Görüyorsun tabii. Kraterler böyle açılıyor koca koca değil mi? Yani küçücüğün dahi ne kadar büyük etkisi olduğunu Cenab-ı Allah gösteriyor ki Nemesis gibi bir yıldızın gelip çarpmasının ne olacağını hem Bediüzzaman Üstad Hazretleri açıkladı hem de hocamız açıkladı. Darma keşen edecektir, tuzla buz edecektir dünyayı Nemesis. Ama ne zaman? Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, İslam'ın hakimiyeti, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü, bunlar hepsi beraberdir. 70 yıl içinde olacaktır. Ondan sonra İnşallah. Kıyamet Mehdisi demişti hocamız Nemesis için. Gelecek Kıyamet Mehdisi. Tabii Nemesis için olabilir olmayabilir, Allah bilir. Ama Kıyamet Mehdisi gelecek ve dünyanın sonunu getirecek inşallah. Şimdi tabii Cenab-ı Allah o göktaşlarını 1980 ve özellikle 1999 yılından sonra daha çok ve yoğun bir şekilde dünyanın etrafında topladı. Çok yoğun bir şekilde görüntülerde de var, defalarca paylaştık A9 izleyicileriyle. Bu göktaşları infaz için oradalar. Dünyanın infazı için oradalar. Vaktini bekliyorlar. Neden peki hareket etmiyor göktaşları orada? Yani hepsi yağmur gibi yağmaya başlayabilir dünyaya ama yağmıyorlar. Cenab-ı Allah onları tutuyor. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu gelecek. Zuhur edecek. Geldi de inşallah. Zuhurat var. Herkes görecek onu. Hazreti İsa'yı herkes görecek. Bu olaylar bitecek. İslam'ın hakimiyetinden sonra bak o göktaşları ne yapıyor? Nasıl ki etrafında toplanmışlar. Ondan sonra ne yapacak? O dönemde yaşayanlar bunu görecekler. Hatta hocamız demişti granitlere falan yazın demişti yani. Dünyanın sonunun işte 100-110 yıl civarı bir süreden sonra nasıl olacağını da yazın o zaman görürsünüz demişti. Hocamızın söylediği doğru inşallah, Allah razı olsun ondan. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam ahir zamanın en önemli konusu. Biz de bu önemli konuya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine binaen önem veriyoruz. Nedir o? Hazreti Mehdi ile müjdeleşin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam onu yapıyoruz. Onunla ilgili tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamaları, İslam alimlerinin açıklamalarını en güzel şekilde derleyip toparlıyoruz, sunumlar haline getiriyoruz ve izleyicilerimize anlatıyoruz ki herkes haberdar olsun hangi dönemde yaşadığımızda. Yani bu dönem acayip bir dönem, değişik bir dönem, olağanüstü bir dönem. Herkes yaşadığı dönemden haberdar olsun. Bu dönemde olan bütün olaylarda Mehdiyet'e bakar. Mehdiyet'le ilgilidir. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı öncesi olaylardır, çıkışı sonrası olaylardır, zuhuru öncesi olaylardır, zuhuru sonrası olaylardır. Dünyadaki bütün yapılar, bütün olaylar bununla değerlendiriliyor. Ahir zaman böyle değişik, acayip bir zaman. Şimdi bunlardan bir tanesini örnek olarak yine hazırladık. İzleyicilerimize paylaşalım. Slide'ımızı ekranda görürsek izleyicilerimiz oradan takip ederler. Evet, rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olmadığı bir ortamda ne olduğunu anlatıyor rivayetler. Ne oluyormuş? Her şey bozulurmuş. Niye? Mehdi Aleyhisselam yok diye her şey bozulurmuş. Peki rivayetlerde ne diyor bunlarla ilgili? Ebu Hamza şöyle diyor. İmam Sadık'a dedim ki, İmamsız, yani Hazreti Mehdi olmadan yeryüzü baki kalır mı? İmam. Eğer yeryüzü imamsız, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'sız kalırsa altı üstüne geçer. İşte Mehdi Aleyhisselam'dan sonra dünyanın hali böyle oluyor. Ama Mehdi Aleyhisselam gelmeden önce de böyle oluyor. Her ikisinde de aynı durumu görüyoruz. Mufazzal bin Ömer Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu. Biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücreti, yani Hazreti Aleyhisselam olmadan ayakta duramaz. Zaten kıyameti erteliyor Cenab-ı Allah. Mehdi Aleyhisselam gelecek, kıyameti erteliyor. Çünkü kıyametin oluşması için bütün altyapıyı biz ahir zamanda dünya şartlarına baktığımızda görüyoruz. Sosyal, ekonomik, ahlaki, evet. Efendim her yönden, hangi yönden bakarsanız bakın, dünya perişan haldedir. Kıyametin kopmasına ramak kalmıştır ama Cenab-ı Allah bir gün dahi kalsa rivayette değil mi öyle buyuruluyor. Mehdi Aleyhisselam için erteliyor. O gök taşları da işte o yüzden duruyor. Şimdi onlar ertelenmiş bir şekilde orada duruyorlar. Mehdi Aleyhisselam gelişini bekliyor onlar. Geldikten sonra, hakimiyetten sonra zamanı var. Onlar o zaman harekete geçecekler. Eğer Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse yer halkın üzerine çöker. Maşallah. Gördünüz mü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önemini? Bu Mehdi konusu önemli değildir. Niye siz bu kadar üzerinde duruyorsunuz, her gün anlatıyorsunuz diyenlere Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri cevap veriyor. Peygamber Efendimiz cevap veriyor yani böyle diyen o kişilere. Mehdi'nin ikinci vazifesi, Hilafeti Muhammediye ünvanıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, yani Müslümanların manevi lideri ünvanıyla Şeair-i İslamiye, yani İslam ahkam ahlakının esaslarını ihya etmektir. Adem-i İslam'ın vahdedini, yani İslam aleminin birliğini noktaya istinad edip, yani dayanak noktası yapıp beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiyeden kurtarmaktır. İşte Cenab-ı Allah'ın gadabından korunmak için ahir zamanda herkesin Mehdi Aleyhisselam'a ihtiyacı vardır. Niye? Çünkü Mehdi Aleyhisselam İslam ahlakının esaslarına hayata geçirecek ve İslam aleminin birliği için ve bunu tek bir dayanak noktası yaparak hizmetlerini gerçekleştirecek inşallah. Onun için İslam Birliği, Türk İslam Birliği'nde ivedilikle olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bütün Müslümanların Türk İslam Birliği için gayret etmesinin ne kadar mühim bir mesele olduğunu görüyoruz. Aksi takdirde gadab-ı ilahiyeden kurtulmak mümkün olmuyor. Demek ki Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Ruhtur, şahsı manevidir, gelmiştir, geçmiştir. Bilmem kaç yüzyıl sonra gelecek diyenler Cenab-ı Allah'ın gadab-ı ilahisiyle karşı karşıya kalabilirler. Çok büyük bir tehlikedir bu. Çok, yani çok zor bir durumdur. Tövbe etsinler hemen. hocamız söylüyor, abdest alsınlar, güzel namaz kılsınlar, vazgeçsinler bu üsluplarından. Bu doğru değil. Bu dine aykırı, Kur'an-ı Kerim'e aykırı, uygun değil. Hadis-i şeriflere de uygun değil bu açıklamalar. Yani Cenab-ı Allah Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle insanları ayakta tutuyor şu an. Onun için, onun yüzü suyu hürmetine.
Maşallah.
Bundan daha önemli konu mu var yeryüzünde o zaman? Evet. Yok değil mi? Yani tabii kimin için yok? İmanı güçlü olan, Allah'a iman eden ve ehli sünnet olacak. Bu kişiler için önemli bir konudur bu. Tabii ki ehli sünnet olmayan, Allah'a inanmayanlar, bunlara inanmayanlar, bu konulara inanmayanlar değil mi? Allah'a inanmayan, peygamberimize inanmayan biri için elbette bu konu önemli bir konu olmayabilir. Bir şey dediğimiz yok o kişilere. Ama kim ki ben Müslümanım, ehli sünnetim diyorsa Mehdi Aleyhisselam konusu çok önemli bir konudur o kişi için.
Bir de Allah, elhamdülillah, Allah gücünü gösteriyor. Mesela göktaşlarından bahsederken Allah daha önce yeryüzüne göktaşlarını indiriyor zaten. Yani biz bunun örneklerini biliyoruz. Biraz önce de hadiste söyledin Serdar Hocam. Tekrar edeyim. Eğer Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse yer halkın üzerine çöker diyor mesela Peygamber Efendimiz hadiste. Biz depremlere baktığımızda da mesela bunu görmüş oluyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da olduğunu hocamız defaatle söylemişti. Mesela İstanbul'da deprem, daha önce çok şiddetli deprem oldu. Ama bakıyoruz deprem kesildi, olmuyor deprem. İnşallah. Bu da bir tecellisi inşallah.
Maşallah. Yani Sarı Hocam senin de dediğin gibi ehli sünnetteyse bir insan, ehli sünnete bağlı olduğunu söylüyorsa peygamberimizin söylediği şeylere karşı gelmesi yanlış olur. Yani peygamberimiz mesela bu kadar alametleri bildiriyor. Detaylarıyla anlatıyor neler olduğunu. Bu alametlerin tamamı gerçekleşince hayır şu an olmadı demek ehli sünnete aykırı olur. Yani peygamberimiz müjdelememizi emrediyor mesela Hazreti Mehdi'yi. Peygamberimiz müjdeleyin dediği halde Hazreti Mehdi konusunu örtbas etmeye çalışmak yine ehli sünnete aykırı bir tavır olur. Yani bu tarz insanların da kalkıp biz ehli sünnetin savunucularıyız diye ortaya çıkması komik oluyor yani Müslümanların gözünde de. Ehli sünneti savunan kişi Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sahip çıkar. O ne dediyse onun mucizelerini, mesela Fırat'ın suyu kesilecek diyor Peygamberimiz. Fırat'ın suyu kesilmiş. Yani bir insan ehli sünnet olduğunu söylüyorsa eğer bunu gece gündüz her yerde anlatır. Sırf bir alameti bile.
Evet.
İnşallah. Mesela Fırat'ın suyu kesilecek dedi Peygamberimiz 1400 senesinde, bakın 1400 senesine 5 sene kala Fırat'ın suyu kesildi. Bunu her yerde anlatır ehli sünnet olduğunu söylüyorsa. Bir insan kalkıp da hayır Fırat'ın suyu kesilmedi, İşte Peygamberimizin söylediği alametler henüz çıkmadı diyorsa bir insan, onun samimiyetinden şüphe edilir.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız canlı yayınlanacak. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar inşallah canlı yayında olacak. Görüşmek üzere.